Ayrım 63, sayfa 672, bölüm 88, kilise. Kinzonzi hala hareketsizce yatıyordu. Uzun boylu beyaz adam tavanı aydınlatması için feneri yere koymuştu. Odin'in giysilerini üzerine geçirirken Kinzonzi onu izlemişti. Adam tişörtünü şeritler halinde yırtmış, açık duran çenesini ve ağzından kulağına kadar çıkan yarayı kapatmak için şeritleri çenesine ve başına sarmıştı. Alt çenesinin tek taraftan sarkmaması için sıkıca bağlamıştı. Kumaş daha Kinzonzi gözlerini çevirememişken kana bulanmıştı. Sorduğu birkaç soruya yanıt vermişti. Nerede ve kaç kişi olduklarını, yanlarında hangi silahları taşıdıklarını söylemişti. Beyaz adam raflara gitmiş, siyah bir kutuyu çıkarıp içindekileri inceliyordu şimdi. Kinzonzi öleceğini biliyordu. Genç ve berbat bir şekilde ölecekti. Hemen şimdi, bu akşam olmayabilirdi belki. Midesi üzerine asit dökülmüş gibi yanıyordu. Fena sayılmazdı yine de. Beyaz adam Odin'in kalaşnikofunu tutuyordu. Kinzonzi'ye doğru yürüdü. Arkasında ışıkla tepesinde dikildi. Başı defnedilmeden önce çeneleri bağlanan ölüler gibi beyaz kumaşla sarılı upuzun bir süle etti. Şayet vurulacaksa Kinzonzi o anın geldiğini biliyordu. Adam tişörtten yırttığı şeritlerin geri kalanını Kinzonzi'ye bıraktı. Kendi başının çaresine bakarsın. Adam merdiveni çıkarken Kinzonzi onun inlediğini duydu. Kinzonzi gözlerini kapadı. Çok fazla zaman geçmediyse kan kaybından bayılmadan önce kanamasının en şiddetli olduğu yeri sarabilirdi. Ayağa kalkıp sürünerek caddeye çıkar ve birilerini bulabilirdi. Şanslıysa bulduğu insanlar Goma'nın akbabalarından olmazdı belki de. Sonra da gidip Alma'yı bulabilirdi. Onu kadını yapabilirdi. Çünkü Alma'nın artık bir erkeği yoktu. Kinzonzi'nin ise bir patronu yoktu. Beyaz adamın yanına aldığı kutuda ne olduğunu görmüştü. Harry, Range Rover'ı kilisenin alçak duvarlarının önüne çekti ve hala orada park halindeki Hyundai ile tampon tampona durdu. Arabada bir sigaranın közü parlıyordu. Harry farları kapattı, pencerenin camını indirdi ve başını çıkardı. Saul! Harry sigara közünün hareket ettiğini gördü. Taksici arabadan indi. Harry ne oldu? Yüzün? İşler planladığım gibi gitmedi. Hala burada bekleyeceğini sanmıyordum. Neden beklemeyeyim? Bana bütün gün için ödeme yaptın. Saul elini Range Rover'ın kaportasında gezdirdi. Güzel araba. Çaldın mı? Ödünç aldım. Araba ödünç. Giysiler de ödünç mü? Evet. Kana bulanmışlar. Önceki sahibinin kanı mı? Senin arabayı burada bırakalım Saul. Seninle gelmek isteyecek miyim peki? Muhtemelen hayır. Benim iyilerin tarafında olduğumu söylesen faydası dokunur mu? Üzgünüm ama Goma'da bunun ne anlama geldiğini çoktan unuttuk Harry. $100 yardımcı olur mu? 200 dedi Saul. Harry başını salladı. 50. Harry arabadan indi, direksiyona Saul geçti. Orada olduklarından emin misin diye sordu Saul araba caddeye çıktığında. Harry arka koltuktan evet dedi. Goma'da insanların sadece orada cennete gidebildiğini duymuştum. Orayı sevmiyorum dedi Saul. Öyle mi? Dedi Harry yanındaki kutuyu açarken. Marklin. Tüfeğin nasıl kurulacağı kapağın içine yapıştırılmış talimatlarda yazılıydı. Harry işe koyuldu. Kötü ruhlar var orada. Batoye. Oxford'da okuduğunu söylemiştin değil mi? Donuk renkli yağlı parçalar yerlerine oturdu. Ateş şeytanı hakkında hiçbir şey bilmiyor olmalısın. Hayır ama bunları biliyorum dedi Harry. Kutudaki gözlerin birinden bir fişek çıkarıp havaya kaldırarak. Batoya'ya hediye edebilirim. Arabadaki cılız sarı ışık altın rengi fişeğin kovanını parlatıyordu. İçindeki kurşun 16 mm çapındaydı. Dünyanın en geniş kalibresi. Kızılger'den soruşturmasından sonra rapor hazırlarken bir balistik uzmanı ona Marklin'in kalibresinin tüm mantık sınırlarının dışında olduğunu söylemişti. Fil öldürmek için bile. Bu tüfek ağaç devirmeye daha uygundu. Harry tüfeğin geçmeli dürbününü yerine taktı. Gaza yüklen Saul. Namluyu öndeki boş yolcu koltuğunun üzerinden uzattı ve araba sallandığı için dürbünü gözüne çok yaklaştırmadan tetiği denedi. Dürbünün düzeltilmeye ince ayara ihtiyacı vardı. Ancak bunu yapmaya fırsatı olmayacaktı. Sonunda gelmişlerdi. Kaja arabanın camından dışarı baktı. Altlarında Goma şehrinin ışıkları yayılıyordu. Daha ileride Kivu Gölü'ndeki petrol kulesi görünüyordu. Yeşile çalan siyah suya ay ışığı vuruyordu. Yolun son bölümü tepeye tırmanan dolambaçlı bir yağ patikasından farksızdı ve farların ışıkları ayın yüzeyine benzeyen çıplak ve siyah manzarayı gelişigüzel aydınlatmıştı. En tepedeki açıklık olan yaklaşık 100 metre çapındaki yuvarlak düz bir kayaya vardıklarında şoför arabayı havada süzülen kırmızımsı beyaz duman bulutlarının arasından geçirerek en uca Nyiragongo kraterinin yanına sürmüştü. Şoför kontağı kapattı. Sana bir şey sorabilir miyim? Dedi Tony. Son birkaç haftadır üzerine çok fazla yorduğum bir şey hakkında. Öleceğini bilmek nasıl bir duygu? Kastettiğim şey tehlikede olunca korkmak değil. Onu kendim de birkaç kez yaşadım. Açık konuşmak gerekirse senin hayatın az sonra burada sona erecek. Bunu nasıl desem aklını idrak edebiliyor mu? Tony göz göze gelmeleri için biraz öne eğildi. Acele etme ve en doğru kelimelerle cevap ver. Kaja gözlerini kaçırmadı, korkacağını sanmıştı. Ama o korku hissi nedense gelmemişti. Duygusal açıdan etraflarındaki taşlardan çok da farklı değildi. Hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Yapma ama dedi Tony. Diğerleri o kadar korktu ki cevap bile veremeyip sadece saçmaladılar. Charlotte Law şoka girmiş gibi dona kaldı. Ilias Scott küfredip durdu. Babam ağladı. Sadece kaos mu yaşıyorsun yoksa düşündüğün bir şeyler oluyor mu? Üzülüyor musun? Pişmanlık duyuyor musun? Ya da artık savaşman gerekmediğini anlayıp rahatlıyor musun? Lene'ye bak mesela. Pes etti ve ölüme kuzu kuzu sessizce gidecek. Sende durum nasıl Kaja? Kontrol elinden bırakmayı ne kadar istiyorsun? Kaja, Tony'nin gözlerinde gerçek bir merakın olduğunu görebiliyordu. Onun yerine ben sana sorayım dedi Kaja, kuruyan ağzını ıslatmaya çalışarak. Sen kontrole sahip olmayı ne kadar istedin Tony? İnsanları peş peşe öldürürken aslında yıllar önce dilini kestiğin çocuk olduğu ortaya çıkan görünmez bir adam yönlendiriyordu seni. Bana bundan bahseder misin? Tony boşluğa baktı ve başka bir soruya cevap veriyormuş gibi yavaşça başını iki yana salladı. İnternette bizim yaşlı Skye'nin kasabamdan birini tutukladığını okuyana kadar hiçbir fikrim yoktu. Oley'e bak sen. Bu kadar yürekli olabileceğini kim bilebilirdi ki? Bu kadar kinli demek istedin herhalde. Tony cebinden bir tabanca çıkardı. Saatine baktı. Harry geç kaldı. Gelecek. Tony güldü. Evet ama ne yazık ki kalbi atmayarak. Bu arada Harry'i sevmiştim gerçekten. Onunla oynamak eğlenceliydi. Usta o setten aramıştım onu. Numarasını vermişti. Telesekreter mesajında telefonun iki gün çekmeyeceğini söylüyordu. Duyunca güldüm. Havas'taki kulübeye gitmişti tabii ki sinsi herif. Tony tabancayı avucuna koydu ve diğer eliyle siyah çeliğini okşadı. Polis merkezinde görüştüğümüzde anlamıştım. O da benim gibi. Hiç sanmıyorum. Evet öyle. Azimli bir adam. Ve de bir keş. İstediğini almak için ne yapması gerekiyorsa onu yapan, gerektiğinde ölülerin üzerine basıp geçen biri. Haksız mıyım? Kaja cevap vermedi. Tony saatine tekrar baktı. Onsuz başlamamız gerekecek galiba. Gelecek dedi Kaja içinden. Zaman kazanmam gerek. Demek öyle kaçtın dedi. Babanın pasaportu ve dişleriyle. Tony ona baktı. Tony onun neye yapmaya çalıştığını farkındaydı. Kaja bunu biliyordu. Tony'nin bundan zevk aldığında, onları nasıl kandırdığını, tüm bunları nasıl yaptığını anlatmak hoşuna gidiyordu. Biliyor musun Kaja? Keşke babam da beni görebilseydi şimdi. Onu öldürmeden önce burada en zirvede olduğumu görseydi. Lene ölmek zorunda olduğunu nasıl anladıysa o da anlasaydı. Umarım sen de anlıyorsundur. Kaja artık korkuyu hissedebiliyordu. Mantığını çökertecek bir panikten ziyade fiziksel bir acı gibiydi daha çok. Aksine her şeyi net görüyor, net duyuyor, tüm berraklığıyla düşünebiliyordu. Şimdiye dek hiç olmadığı kadar berrak diye geçirdi aklından. Sadakatsizliğini gizlemek için öldürmeye başladın dedi. Sesi artık daha boğuktu. Galtungların milyonlarını kaybetmemek için. Lene'yi buraya getirmesi için kandırdığın milyonlara ne oldu peki? Projeni kurtarmaya yetecek mi? Tony tabancanın kabzasını kavradı ve bilmiyorum diyerek gülümsedi. Göreceğiz. Dışarı. Değecek mi Tony? Bu kadar insanın canını almana gerçekten değecek mi? Silahın namlusu kaburgalarına batınca Kaja'nın nefesi kesildi. Tony'nin tıslayan sesi kulağına doldu. Etrafına bir bak Kaja. Burası insanlığın beşiği. Bir insan hayatı ne kadar eder bak da gör. İnsanlar bitmek bilmeyen hararetli bir yarışın içinde devamlı ölüyorlar. Ve öldüklerinden daha çok doğuyor. Kimsenin hayatı bir başkası için anlam ifade etmiyor. Oysa benim oyunumun bir anlamı var. Tutku, şevk ya da bazı salakların dediği gibi kumar bağımlılığı. İçinde hepsi var. Tıpkı burası gibi. Niragongo. Her şeyi tüketip yok ediyor ama hayatın olmazsa olmazı da bu zaten. Tutku, anlam ve kaynayan bir lav olmasa her şey taşa döner. Tutku Kaja, sende var mı? Yoksa ölü bir yanardağ, cenaze konuşması üç cümleyle geçiştirilecek bir tutam insan tozu musun? Kaja namludan kaçmaya çalıştı. Tony bundan zevk almış gibi kıkırdadı. Düğüne hazır mısın Kaja? Daha doğrusu erimeye. Kaja sülfürün pis kokusunu tattı. Şoför kapıyı açmış, üzerlerine kısa namlulu bir silah doğrultarak Kaja'yı ilgisizce izliyordu. Araba kraterin kenarından 10 metre uzakta olmasına rağmen Kaja boğucu sıcağı şimdiden hissedebiliyordu, kımırdamadı. Siyahi adam eğilip onu kolundan yakaladı. Kaja direnç göstermeden adamın onu dışarı çekmesine izin verdi ve dengesini bozmak için yeterince ağır olduğundan ani bir hamlede onu afallatacağından emin oldu. Adam şaşırtıcı biçimde hafif ve muhtemelen ondan biraz kısaydı. Kaja önce dirseğiyle vurdu. Dirseğin yumruktan çok daha güçlü olduğunu biliyordu. Boyun, şakaklar ve burun iyi bir hedefti. Dirseği adamın yüzünde bir yerde çatırtıyla oturunca adam devrildi ve silahını düşürdü. Kaja ayağını kaldırdı. Yerde yatan birini etkisiz hale getirmenin en etkili yolunun uyluğunu çiğnemek olduğunu öğrenmişti. Tepeden inen sağlam bir vuruş, yerden gelen baskıyla birleştiğinde uyluk kaslarını bir daha bir anda öylesine çok kan dolmasına neden oluyordu ki kişi asla tepki veremiyordu. Bir diğer yöntem aynı vuruşu göğse veya boyna yapmaktı ama ölümle sonuçlanabiliyordu. Kaja gözlerini adamın ay ışığı vuran yüzüne ve çıplak boynuna dikti. Kısacık bir an tereddüt etti. Adam Evan'dan bile küçük duruyordu. Derken arkasından sarılan kolları hissetti. Kolları yana yapışmış hareket edemiyordu. Yerden havalandığında ciğerlerindeki tüm hava çekildi ve bacakları çaresizce boşluğu tekmeledi. Kulağına yaklaşarak konuşan Tony'nin sesi oldukça keyifliydi. Güzel, tutkulusun demek. Yaşamak istiyorsun. Adamını kastederek ücretinden keseceğim, emin ol, diyerek ekledi. Önünde yatan delikanlı ayağa kalktı ve silahını kaptı. Az önceki ilgisizliğinden eser kalmamış, gözlerinde beyaz bir öfke parıltısı belirmişti. Kaja, Tony'nin ellerini sırtına bastırıp birleştirdiğini ve bileklerini ince bir plastik kayışla sıktığını hissetti. Pekala, dedi Tony. Sizden Lena'nın nedimesi olmasını isteyebilir miyim, Bayan Sornes? Sonunda olmuştu işte. Panik başlamıştı. Bu his, aklında başka ne var ne yoksa sildi. Her şeyi boş, temiz ve acımasız kıldı. Kolayca. Kaja çığlık attı. Ayrım sonu sayfa 679.